Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatı selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ece Şems'i 11 Mordad 1400 Hicri Kameri 22 Zilhicce 1442 ve miladi 2 Ağustos 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Abdullah Kavan ile Türkiye ormanlarında yangının sürmesi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'da bilim temelli ekonomi, İran'da dua harikaları, kalıcı tır ve Rusya ile NATO çatışma alanı Karadeniz isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. 73 ülkeden 115 yetkili Ayetullah Reis'in yemin törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani rehberliğin yönlendirmeleri ve halkın varlığının geçen 8 senede hükümetin başarı sırrı olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İngiltere ve Amerika'nın İran'a yönelik suçlamalarının temelsiz ve kışkırtıcı olduğunu belirtti. Devrim muhafızları bir uçak ve iki helikopterle Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. İran'ın koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Ve Irak'ta Haşr-ı Şabi komutanı şehit edildi. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclis Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nizamettin Musevi, 73 ülkeden 115 yetkilinin İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine katılacağını duyurdu. İran İslami Şura Meclis Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nizamettin Musevi, yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in 5 Ağustos'ta düzenlenecek olan göreve başlama töreninin detayları hakkında açıklama yaptı. Musevi, 10 devlet başkanı, 20 parlamento başkanı, 11 dışişleri bakanı, 10 bakanın yanı sıra meclis komisyon başkanları, özel elçileri, uluslararası ve bölgesel 11 kurum başkanı ve yetkilileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, OPEC Başkanı, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı, Avrupa Birliği Temsilcisi, D8 Temsilcisi, Eko Temsilcisi, farklı dinlerinden şahsiyetler ve etkili kültürel ve sosyal kişilerin de aralarında bulunduğu 73 ülkeden 115 yetkili katılacak dedi. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in göreve devralma töreni, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımı ile yarın Tahran'ın İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İnkılabı rehberinin destek ve yönlendirmeleri ve halkın sahnedeki varlığının hükümetin geçen 8 senedeki başarı sırrı olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün üst düzey yöneticilerle bir araya geldiği buluşmada, ekonomik yaptırım ve azami baskıya rağmen milyarlarca dolar dış yatırımı cezbetmeyi ve ülkenin altyapısını geliştirip yeni fabrika ve tesisler inşa ettiğini işaretle, İran milletine hitaben ülkenin gelişmesi ve kalkınması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İran'ın bölge ve dünya için bir model haline gelmesi gerektiğini işaretle, bu hedefin gerçekleşmesinin tek yolunun komşular, dostlar ve dünya ile yapıcı angajman içine girmek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani 2231 sayılı kararnamenin onaylanmasıyla ülkeye karşı 7 tehlikeli kararnamenin etkisiz kılındığına işaretle, bu önemli hususun milletin iradesi, hükümetin çaba ve tedbiri ve İslam İnkılabı rehberinin yönlendirme ve desteğiyle gerçekleştiğini ifade etti.
İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Tahran aleyhindeki açıklamaların ardından bu ülkenin Tahran maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Tahran'da bulunmayan İngiltere Büyükelçisi'nin yerine bugün öğle saatlerinden sonra bu ülkenin maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İran'ın İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan suçlamalarıyla ilgili itirazları bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa 3. Dairesi Başkanı bu görüşmede İngiltere Dışişleri Bakanı'nın temassız suçlamalarının esef verici olduğunu işaretle bu aceleci, çelişkili ve mesnetsiz açıklamayı şiddetle kınayıp reddetti. Yetkili İran'ın Fars Körfezi'ne her daim gemilerin zararsız geçişi için güvenli su yolu olarak görüp güvenliğini pekiştirmek için çalıştığını hatırlattı. İran'ın yetkili sözlerinin devamında bölge dışı ülkelerin savaş gemileri ve askeri güçlerinin varlığının Fars Körfezi'nde güvensizliği yol açtığını hatırlatırken, işgal rejimi veya başkalarının her türlü maceracılığı hakkında uyarıda bulunarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikasının kendini savunma ve her türlü maceracılığa uygun ve kesin yanıt vermekten ibaret olduğunu kaydetti. İngiliz maslahat güzarı da görüşmede İran'ın itirazlarını derhal Londra'ya aktaracağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika ve İngiltere'nin Siyonist rejimin gemisine yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili İran'a yönelik temelsiz suçlamalarını reddetti. Sözcü, İngiltere ve Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın senkronize bir şekilde Tahran'a yönelik temelsiz suçlamalarda bulunduğuna işaretle, bu suçlamaların temelsiz, kışkırtıcı ve derinden esef verici olduğunu belirterek sert bir şekilde kınadı. Söz konusu açıklamaların çelişkili konular içerdiğini hatırlatan Dışişleri Sözcüsü, herhangi bir kanıt ve belge sunmadan İran İslam Cumhuriyeti'ni önce suçlayıp ardından saldırının İran'ın işi olabileceğinden söz ettiklerini ifade etti. Kızıldeniz ve uluslararası sularda İran'ın ticari gemilerine yönelik saldırılara karşı sessiz kalan bu ülkelerin açık bir siyasi yaklaşımla iddiaları için herhangi bir kanıt sunmadan İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamış olmalarının üzüntü verici olduğunu söyleyen Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti'nin her türlü olası maceracılığa derhal kudretle ve ciddiyetle yanıt vereceğini söyledi.
Devrim Muhafızları Uzay ve Havacılık Kurumu 2 adet Mi-171 helikopter ve 1 adet Iloshin-76 uçağı ile 30 Temmuz'dan beri Türkiye'deki yangın söndürme faaliyetlerine katılmıştır. Türkiye'nin İran İslam Cumhuriyeti'nden çeşitli illerde çıkan orman yangınlarındaki yangın söndürme faaliyetleri konusundan yardım istemesi üzerine silahlı kuvvetlerin ilanına göre Devrim Muhafızları Ordusu 2 adet Mi-171 helikopter ve 1 adet Iloshin-76 uçağı ile 30 Temmuz'dan beri Türkiye'deki yangın söndürme faaliyetlerine katılmıştır. 30 Temmuz'dan beri 10'dan fazla hava operasyonu işleme Iloshin uçağı ile yapılmış ve bugün helikopterler de yangın söndürme faaliyetlerine iştirak etti. Hava yangın sistemlerinin tasarımı ve inşası ile havacılık gücü ve özellikle hava yangını alanında çeşitli operasyonlar gerçekleştiren Devrim Muhafızları Ordusu şu anda en deneyimli hava bazlı yangın ekiplerinden biridir. Türkiye'nin 7 ilinde 20 nokta halen yanmakta ve güneyde halk alevlerle mücadele etmektedir. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran'dan Türkiye'ye yangın desteği sürüyor. Bugünden itibaren İran Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter Türkiye'deki yangın söndürme operasyonuna katılıyor. Sepah News sitesinde yer alan bilgiye göre bugünden itibaren İran Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter Türkiye'deki yangın söndürme operasyonuna katılıyor. Haberde 31 Temmuz'dan bu yana Ilyushin 76 tipi yangın söndürme uçağının alevlere 10'dan fazla sorti yaparak müdahale ettiği belirtildi. İran Silahlı Kuvvetleri Türkiye'ye Ilyushin 76 tipi yangın söndürme uçağı ve Mi-17 tipi iki helikopter göndermişti. Daha önce İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Yangın Söndürme Merkezi Başkanı Pilot Muhammed Nuri Ali Ağa, pazar akşamı Muğla'ya gelen İran ekibinin 40 ton su kapasiteli yangın söndürme uçağıyla göreve başladığını söylemişti. Bu arada Türkiye'de orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen alanlar genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesine acil ihtiyaçların karşılanması için 50 milyon lira gönderildiğini duyurdu. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28 Temmuz 1 Ağustos tarihleri arasında 32 ilde 119 orman yangınının kontrol altına alındığını, 3 ilde 7 yangının sürdüğü bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Manavgat'taki yangında can kaybının 8'e yükseldiğini belirterek yangından etkilenen 507 kişiden 497'si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor açıklamasında bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Meysem Feriver.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Viyana'da uluslararası örgütlerde Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, nükleer anlaşmanın ilk haliyle yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek İran ile yeni bir anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu kaydetti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi daimi temsilcisi Büyükelçi Mihail Ulyanov, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer anlaşma müzakereleriyle ilgili açıklamada bulundu. Viyana'da nükleer müzakerelerin 7. turunun İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlamasından sonra yapılacağını duyuran Rus yetkili, 20 Haziran tarihinden itibaren nükleer müzakere sürecine ara verildi. Görüşmelerin başlangıçta 10 günlük bir aradan sonra yapılması planlanmıştı. Ancak bu gerçekleşemedi. Şimdilik sadece İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlamasından sonra görüşmelerin devam edeceğini biliyoruz dedi. Kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve Amerika'nın anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6. tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti. Önceki Amerika Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek azami baskı politikasına başvurmuştu. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halk ve İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 411 vatandaş da koronadan maalesef hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halk ve İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 411 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 37.189 yeni vaka tespit edildiği bildirdi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 91.407'ye, vaka sayısı ise 3.940.708'e çıktı. COVID-19 hastalarından 5.607'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne dek iyileşen hasta sayısı 3.404.533'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Kızılay Cemiyeti Başkanı, Kızılay'ın korona aşısı ithal etme konusundaki olumlu karnesine işaretle, geçen 3 ayda 11 milyon 500 bin dozdan fazla korona aşısının Kızılay tarafından ithal edildiğini belirtti. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerim Himmeti bugün Kızılay Cemiyeti yetkilileriyle yaptığı görüşmede, geçtiğimiz sene Kızılay Cemiyeti tarafından yapılan girişimleri takdir ederek yeni hükümetin göreve başlamasıyla ülkede ekonomi dahil muhtelif alanlarda şartların iyileşmesini temenni etti. Geçen 3 ayda 11 milyon 500 bin dozdan fazla korona aşısının Kızılay tarafından ithal edildiğini belirten yetkili, yeni hükümetin destek vermesi halinde 30 milyon doz daha ithal edileceğini sözlerine ekledi.
İran Balıkçılık Organizasyon Başkanı, kıyı ötesi avcılığın gıda güvenliği için öncelik taşıdığını belirterek İran balıkçılık filosu ve avlanma hacmi açısından Hint Okyanusu'nda ikinci ve Batı Hint Okyanusu'nda ilk sırada yer alıyor dedi. İrna'ya konuşan İran Balıkçılık Organizasyonu Başkanı Neviolla Honmirzai, İran'ın toplam avlanma hacmi 2013 yılında 514 bin tonken bu rakam 220 yılında 2020 yılında 700 bin tona ulaştı. Bu da çoğunluğu Hint Okyanusu'nda yapılan kıyı ötesi avlanma sonucu ulaşan bir rakamdır diye belirtti. Son yıllarda ülkedeki bu sektöre yapılan yatırımlar da dahil olmak üzere ülkedeki balıkçılık alanındaki benzeri görünmemiş önlemlerin ülkenin balıkçılık sektöründeki ortalama yatırımı iki katına çıkardığını dile getiren yetkili, avlanma ve balıkçılık alanında 11 binden fazla avlanma aracı ile 140 binden fazla kişi faaliyet gösteriyor diye konuştu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Türk azınlık okullarını kapatmasını kınayan bir bildiri yayımladı. Azınlık ilkokullarının yarısından fazlasını kapatarak sayılarını 103'e düşürdüğünü belirten açıklamada, Yunanistan'ın azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etmektedir denildi. Açıklamada şu ifadeleri yer verildi. Yunanistan'ın tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek Batı Trakya Türk azınlığına ait 12 ilkokulu daha kapatma kararı almasını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılarak sayıları 103'e düşürülmüştür.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesinde yayınlanan röportajında Türkiye gündemini değerlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söz konusu röportajında Kıbrıs meselesini işaretle şöyle dedi. Kıbrıs'ta eşit, egemen ve bağımsız bir devletin tezahürü kaçınılmazdır. Avrupa Birliği'ne gelince kapalı marşın açılmasına baktıkları yer Yunanistan-Rum çizgisidir. Ne biliyorlarsa yapsınlar. Elle gelen düğün bayram. Bu tehditlere aldırış edilirse Kıbrıs'ta Türk varlığı tartışmaya açılır. Afganistan konusuna da dikkat çeken Bahçeli, bu ülkelerin istikrar ve iç barışına da destek vermemiz tabidir, olmalıdır. Mesele bir havalimanını beklemenin de çok daha ötesindedir. Bu ülkede huzurun ve güvenliğin temini için Türkiye üzerinde düşeni yapabilir. Netice itibariyle orada işgalci olmayacağız. Türkiye Afganistan'da her kesimle görüşmelidir. Buna Taliban da dahildir dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın aksine Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını demokratik yöntemlerle belirleyeceğini söyleyerek, Millet İttifakı derse ki siz aday olun kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev Cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasi getirecek kişi olacak dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözcüden Ruhat Mengi'nin, anketlerde CHP ve İYİ Parti'nin oylarının arttığı, Cumhur İttifakı partilerinin oylarının düştüğü görülüyor. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybedeceği görülen bir seçime girer mi sorusuna, seçime girecek hiçbir endişem yok. Bizi tahrik eden, sokağa çekmek isteyen, çatışma ortamı yaratmak isteyen gelişmeler olabilir. Herkesin sakin olması gerekiyor, o hal ilan etmek isteyebilir. Etse de sandığa gidecek ve görevimizi yapacağız yanıt.
Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde Haşi Şabi 9. Tugay komutanı kimliği belirsiz kişiler tarafından aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Haşi Şabi 19. Tugay komutanı Ebu Sadık El-Haş Haşi, Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düştü. Irak medyasında paylaşılan habere göre bugün kimliği belirsiz silahlı kişiler Babil kentinde Haşi Şabi'nin 9. Tugay komutanı Ebu Sadık El-Haşhaşi'yi ateş açtılar. Terör örgütü IŞİD, Irak'ta yenilmiş olmasına rağmen örgütün bazı üyeleri ülkenin muhtelif noktalarında zaman zaman terör saldırıları gerçekleştiriyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülke ordusunun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak saldırganlar ve teçhizatlarının Suriye halkı ve ordusunun dayanışma ve birliği karşısında yenildiğini belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün yaptığı açıklamada ordunun 76. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Esad, mevcut durumda ve savaş gölgesi sürekli devam ederken ordunun ülke genelinde güvenliği sağlama görevine devam ettiğini ve birçok kahramanlıklara imza attığını vurguladı.
Ve Ermenistan'da 20 Haziran'da yapılan genel seçimlere kazanan Nikol Paşinyan yeniden başbakanlığa atandı. Ermenistan'da 20 Haziran'da yapılan genel seçimlere kazanan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından tekrar başbakan olarak atandı. Ermenistan basını Sarkisyan'ın Paşinyan'ın görevdeki ikinci dönemine başlatan kararnameyi imzaladığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika ve İsrail'in İran'a karşı temelsiz suçlamaları hakkında. Siyonist milyarder iş adamı Eyal Ofer ait Zodiac Maritime firması yaptığı açıklamada İsrail rejiminin mülkiyetindeki Mercer Street gemisinin Umman Denizi'nde İHA'lı saldırıya uğradığını bildirdi. Siyonist rejim başbakanı Neftali Bennett herhangi bir kanıt ve belge sunmadan dün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'ni söz konusu gemiye saldırmakla suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, işgal rejimi İsrail yetkililerinin suçlamalarına gösterdiği tepkide, Siyonist rejimin defalarca bu gibi suçlamalarda bulunduğuna işaretle, bu suçlamaların işgal rejiminin Amerika'daki tanınmış ve kiralık lobisi çerçevesinde gündeme getirildiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade yaptığı açıklamada başka bir gerçeğe de işaretle işgal rejiminin bulunduğu her yerde şiddet, olay, savaş ve suikast olduğunu, bunun için bu rejimin bölgeye gelmesine izin verenlerin tüm bu olaylardan sorumlu olduğunu vurguladı. Siyonist işgalci rejimin Batı Asya bölgesinde daha önce defalarca sabotaj ve yıkıcı eylemlerde bulunması nedeniyle bazı uzmanlar ve bölge yetkilileri korsan İsrail rejiminin bu gibi eylemlerde parmağı olduğuna dikkat çekmiştir. Batı Asya uzmanlarından Seyit Hadi Borhani yaptığı değerlendirmede İsrail'in son senelerde defalarca İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde girişimlerde bulunduğuna işaretle İsrail'in bu tür saldırıları bizzat kendisinin gerçekleştirmiş olabileceğini belirtti. İsrail rejiminin İran'ı suçlamak suretiyle bölge güvenliğini bozmaya çalıştığına dikkat çeken uzman, Biden'in iktidara gelmesiyle Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma olasılığının arttığından rahatsız olan işgalci rejim İsrail'in bu gelişmelerin önünü kesmeye ve Amerika'nın anlaşmaya dönmemesi için yoğun şekilde çalıştığını vurguladı.
Irkçı rejim İsrail parlamentosunun eski üyelerinden Talib Abu Arar bir süre önce yaptığı açıklamada sahte rejimin Füceyre limanında petrol tankerlerine düzenlenen saldırıların arkasında olduğunu işaretle İsrail ve bazı bölgesel tarafların gerginlik çıkarma peşinde olduğunu, işgalci rejim İsrail'in bu girişimleri bölgede girelim ve olay çıkarmak amacıyla yaptığını vurguladı. Bu bağlamda iki önemli konu üzerinde durmak gerekir. Birincisi, Siyonist rejimin bölgedeki saldırganlığını ve direniş eksenine yönelik saldırılarını Suriye, Lübnan ve Yemen'de sürdürmesine rağmen karşılıklı bir yanıt beklememesi mantıklı değil. Irkçı İsrail rejimi sürekli tek taraflı darbe vurmasına rağmen hiçbir yanıt almayacağını da düşünmekte hata yapıyor. İsrail rejiminin bölgedeki saldırılarına verilen yanıt yeni bir denklem oluşturmuş. İsrail bir uzman bir zamanlar herhangi bir ülkeye rahatlıkla saldırmasına da rağmen yanıt görmediği dönem artık sona ermiştir. Bu bağlamda bölgedeki bazı direniş kaynakları Oman'ın kuzeyinde İsrail gemisine yapılan saldırının Siyonist rejimin Suriye'nin Kasir bölgesindeki Zabaa Havalimanı'ndan düzenlediği son saldırısına verilmiş bir yanıt olduğunu duyurdu. İkinci konu ise Fars Körfezi, Oman Denizi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin önemidir. Aslında birileri Fars Körfezi'ni istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Şimdiye dek bölgeye birkaç savaş dayatılarak bu bölgeden petrol geçişi ve ticarete engel olmaya çalışılmıştır. Ve son olarak Fars Körfezi'nin kıyısında yer alan Arap ülkeleri, işgal rejimi İsrail'in bölgedeki varlığının barış ve istikrara katkı sağlamayacağını bilmeleri gerekiyor. Çünkü bu rejim terörizm, saldırganlık ve savaşı ile kendi illegal varlığını bölgeye dayatmıştır. İşgalci, İşgal yıllarca sürebilir ancak daimi olmaz. Bazı Arap ülkeleri ise bölge güvenliğini tehdit eden İsrail rejimi için meşruiyet kazandıramazlar.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Myanmar'da askeri konseyin çok partili seçim düzenleme vaadiyle ilgili. Myanmar Junta Yönetimi Başkanı Min Aung Hlaing, hükümetinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ASEAN tarafından belirlenen herhangi bir elçi ile işbirliğine hazır olduğunu bildirdi. Junta Yönetimi Başkanı Min Aung Hlaing, Myanmar'da sivil hükümeti düşürüp iktidarı ele geçirdikten 6 ay sonra televizyondan yayınlanan açıklamada Myanmar'daki darbenin bu ülkenin eski lideri Aung San Suu Kyi'nin devrilmesi ve ev hapsine alınmasına yol açtığını belirterek Suu Kyi'nin yanı sıra çok sayıda eski hükümet yetkilisinin tutuklanarak hapsedildiğini vurguladı. Junta yönetimi başkanının sözü ettiğini seçimlerin tam olarak ne zaman düzenleneceği henüz netleşmiş değil. ASEAN Dışişleri Bakanları bugün Myanmar'da şiddete son vermek için bu ülke yetkilileriyle diyalog için özel bir elçi belirlemek amacıyla bir araya geldiler. ASEAN tarafından belirlenecek özel elçi, Myanmar hükümetiyle muhalefet arasında arabuluculuk yapmak suretiyle bu ülkede şiddet eylemlerini hafifletmeye çalışacaktır. Myanmar Junta yönetiminin çok partinin katılımıyla seçimleri düzenlemek istediğini açıklaması, içeriden ve dışarıdan Myanmar'da demokrasinin tesisi için gelen yoğun baskının darbeciler üzerinden etkili olduğunu gösteriyor. Myanmar'da geçen aylarda parlamento seçimlerine eski hükümet tarafından hile karıştığı iddiasıyla juntacılarca yaşanan darbenin ardından ülke içinde geniş çaplı itirazlar ve protesto gösterilerin düzenlenmesine sebep olurken bölgesel ve uluslararası arenada da yoğun tepki ve eleştirileri beraberinde getirdi. Yaşanan darbe sonrasında bu ülke halkı ve muhtelif grup ve partiler demokrasiyi savunmak için sessiz kalmayıp aralıksız şekilde itirazlarını dile getirdiler. Bu sürede binden fazla eylemcinin ölmesine rağmen Myanmar halkı en kısa sürede seçimlerin düzenlenmesine ilişkin taleplerinden vazgeçmeyerek geri adım atmadılar.
Ülke içindeki tepkiler ve itirazların yanı sıra ASEAN Birliği gibi bölgesel ve uluslararası örgütler Myanmar'da junta yönetimine seçim düzenlemek için baskı yapmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Myanmar'daki darbeyi kınarken bu ülkede demokratik geçiş çağrısında bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Asya Direktörü Brad Adams de yaptığı açıklamada Myanmar juntasının baskı, sindirme, katliam, işkence, keyfi tutuklamaları ile darbe karşıtları ve muhaliflere yanıt verdiğini işaretle halka karşı yapılan bu saldırıların insanlık suçu sayıldığını, bu cinayetlere karışanların cezalandırılması gerektiğini de ifade etti. Gelenen noktada uzmanlar Myanmar'da junta yönetiminin ülkede bundan daha fazla şiddet ve sindirme eylemlerini de devam edemeyeceğini, bunun için darbecilerin sonunda ülkede çok partili seçimlerin düzenlemeyi kabul etmek zorunda olduklarına inanıyorlar. Son haftalarda bölgede faaliyet yapan bazı medyada Myanmar junta yönetiminin darbe ve bu ülke halkını yoğun şekilde bastırma yüzünden yaptırıma maruz kalabileceğini bildirdi. Myanmar'da askeri yönetimin seçim düzenlemeyi kabul etmesi ve eylemcilerin de talebi karşısında geri adım atması içinde de ve dışarıda gelen baskıların da bir sonucudur. Myanmar'daki bazı siyasi gruplar ise ordunun darbe geçmişine göre ülkede anayasanın ordunun müdahalesi ve siyasi işlere karışmasını önleyecek şekilde değişmesi gerektiğini bildiriyorlar. Darbe karşıtı gruplar ve aktivistler ise askerlerin demokrasinin tehlikeye düşmesi gibi farklı bahanelerle iktidarı ele geçirdiğine dikkat çekerek bu durumun son bulması gerektiğine de vurgu yapıyorlar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele 6. gününde devam ederken Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla'daki yangın bölgelerinin incelemelerini sürdürdü. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Gündoğmuş'un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar dedi. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'de korkunç orman yangınları devam ederken son haberlere göre Van kentinde de şiddetli yağmurlar sel faciasına yol açtı. Biz bugünkü sohbetimizde bu yangınları konuşmak istiyoruz. Kimi uzmanlara göre perde arkasında bazı senaryolar var bu yangınlarla ilgili. Hükümetin de bazı açıklamalar dikkat çekici bu hususta. Uzman konuğumuzun genel olarak görüşünü sizlerle paylaşıyoruz. Röportajımızda siyasi analist Sayın Abdullah Kavan bizimle birlikte. Abdullah Bey hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. İlk önce Tahran Radyosu ailesi olarak size ve bütün Türkiye vatandaşlarına bu acı olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve öyle sohbetimize başlayalım. Efendim şimdi bu orman yangını meselesi gittikçe de biraz daha geniş bir şekilde yayılıyor özellikle Türkiye'nin güneyinde. Bu acaba sırf iklim değişikliği yüzünden yaşanan bir olay mı? Yoksa bir sabotaj girişimleri falan var mı acaba perde arkasında? Nasıl açıklarsınız görüşlerinizi?
Yani doğrusu ifade ettiğiniz gibi birkaç gündür Türkiye'nin ana gündeminde bir tanesi işte bu orman yangınlarıdır ve yine işaret ettiğiniz gibi yani sabotaj mı değil mi şeklinde çok yorum var. Sosyal medya üzerinden çok farklı yorumlar var. Fakat anladığımız kadarıyla genelde hem İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hem Adalet Bakanlığı Abdülhamit Gül'ün yaptığı açıklamada henüz öyle bir bulguya rastlamadıklarıyla ilgili bir açıklamalar oldular. Bu aslında sadece Türkiye meselesi değil. Belki bugün dünya çapında meseleye baktığımızda bir Amerika Birleşik Devletleri, bir Avustralya ya da yanı başındaki bir Yunanistan'a da baktığımızda ve dünyanın birçok yerinde bu mevsimlerde yangınların olduğu malumunuzdur. Evet, yerel yerel belki sabotajla ilgili çünkü bir açıklama vardı PKK tarafından. her ne kadar medya bunun üzerinde fazla durmadıysa da resmi olarak PKK tarafından belki çok dillendirmediyse de bazı sitelerde PKK bunu üstlendi gibi söylentiler de piyasada dolaştı. Fakat genel kanaat, genel bakış açısı bu tür mevsimlerde, geçen senelere de baktığımız zaman bu aylarda bu tür yangınların çıktığını biz görüyoruz. Bu daha çok piknik alanlarının çoğalması, daha çok böyle izmaritlerin atılması, daha çok dikkatsizlikten dolayı bu tür yangınların çıktığıyla ilgili kanaat daha çok ön plandadır. Şunu söyleyebiliriz, bunun belki tedbirlerle ilgili daha çok konuşulabilir. Belki özellikle ihmalkarlıklar konuşulabilir. Bunun üzerinden daha çok yorumlanması kanaatimce daha yerinde olacaktır. Çünkü devlet özellikle bu tür yangınlar oluştuğu zaman tedbirlerle ilgili daha çok konuşmalar oluyor.
Evet.
Mesela bunun öncesinden bunu daha kış aylarında yani bu aylara girmeden tedbir alması ve ciddi tedbirlerin alması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde meseleyi yorumlamak herhalde daha makul olacak.
Tahran Radyosu.
Evet, şimdi efendim bu olaydan sonra, acı olaydan sonra bölge ülkelerimiz özellikle Rusya ve İran'dan Türkiye ile dayanışma içinde oldukları haberlerini de duyduk. Türkiye'ye yardım amaçlı bazı cihazların ve malzemelerin gönderildiği haberler geldi. Şimdi böylesi zamanlarda ülkelerin işbirliği ve dayanışması ne kadar önem arz ediyor sizce efendim?
Tabii bu tür durumlarda özellikle afet durumlarında sadece belki orman yangınları değil deprem gibi, sel gibi durumlarda bu dayanışmayı görüyoruz. Belki siyasi anlamda birçok meselede anlaşmayan ya da karşılıklı açıklamalar yapan. Fakat bu tür meseleler olduğu zaman bakıyorsunuz bir dayanışma içerisine giriliyor, yardım gönderiliyor. Orman gibi meselelerde belki işte su uçakları, ya da işte o ekipte çalışacak bazı uzman elemanlar, buna benzer yardımlar gönderiliyor. Bu aslında hem stratejiktir hem de siyasi anlamda devletler arası ilişkilerin yumuşamasına sebep oluyor. Kanaatimce son dönemlerde özellikle Rusya ve Türkiye arasında gerek Suriye meselesinde gerek Libya meselesinde bazı konularda olan gerginlikler bu tür mesajlarla biraz daha yumuşak bir havanın esmesine sebep oluyor. Bu manada devletler arasında en uzak diyarlarda, en uzak ülkelerde olsa bile Türkiye'nin de bu tür durumlarda birçok yardımını biz görüyoruz. En uzak yerlerde Çin'de bile olduğu zaman bu tür yardımların olduğunu biz görüyoruz. Özellikle İran'ın komşusuna Türkiye hakkında yaptığı açıklamalar belki biraz daha anlamlı, biraz daha Türkiye açısından meseleye baktığımız zaman dostane ilişkiler içerisinde olan Türkiye'nin, İran'ın ve belki birçok meselede özellikle İsrail meselesinde aynı bakış açısıyla ve Kudüs meselesinde aynı bakış açısıyla meseleye bakan İran-Türkiye'nin danışması belki Türkiye ve Rusya açısından fazla bir anlam ifade etmiyor olabilir ama Türkiye ve İran açısından da bu durumun, bu yardımların, karşılıklı yardımlaşmaların daha çok hem siyasette hem mutabakatta hem de ilişkilerde faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun için de bu açıklamaları, bu yardım açıklamalarını daha çok anlamlı buluyorum, dostane buluyorum ve bu tür açıklamalar sürekli yapılması gereken durumlardır.
Doğru. Efendim, vakti aldığınız için çok teşekkür ederim Abdullah Hocam.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Abdullah Kavan ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de orman yangını haberleriyle ilgili gündemi kısaca gözden geçirip değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Amerika ve Korsan İsrail'in İran'ı Umman açıklarında İsrail'e ait bir petrol tankerine yapılan saldırıdan sorumlu tutmaya çalışmaları ve konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirmek istemelerine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin işgalci İsrail rejiminin bu tür mesnetsiz suçlamalardan vazgeçmesi gerektiğini vurgulaması, İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ebu'l-Fazl Amui'nin Amerika'yı İran'a karşı baskılarını artırma konusunda uyarması gibi haberlere yer verildiyken, Kehan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi Sözcüsü Davud Şahab, Amerika'nın işgal rejimini silahlandırmasının bölgesel güvensizliği ve Tel Aviv tarafından işlenen terörizme bir katkı olduğunu söyledi. Davud Şahab, işgalci İsrail'in şiddet, cinayet ve ırkçılığa dayalı bir rejim olduğunu, Amerika ve Batı'nın bu konuda bu terör rejimini desteklediğini belirtti. İslami Cihat Hareketi Sözcüsü, Amerika silahının Siyonist rejim tarafından Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki sivilleri ve çocukları öldürmek için kullanılan bir araç olduğunu kaydetti. Şahab, Washington'un silah desteği sağlamaya devam ettiği sürece bölgedeki güvenlik ve istikrarın geri gelmeyeceğini vurguladı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım da Amerika'nın kararının işgalci rejimi Filistin milletini ve kutsal mekanlara karşı saldırganlığını sürdürmeye teşvik ettiğini ve Filistinlilere yönelik terör eylemlerini ve toprakların işgaline katkıda bulunduğunu söyledi. Kasım, Amerika'nın bu girişimlerinin bölgedeki gerilimleri ve işgal rejiminin uluslararası yasalara ve kararlara karşı ihlallerini arttırdığını bildirdi. Kasım, Amerika'nın Siyonist rejime silah, siyasi ve mali desteğinin Amerika'yı Filistin halkına karşı işgalci rejimin saldırganlığının ortağı haline getirdiğini vurguladı.
İtilat gazetesinde İslam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Amerika'nın taahhütlerine uymamasının bir kitap halinde yayınlanacağını vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikasını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Fransa'nın Suriye'deki şu an planlarına dair Suriyeli yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı açıklamada Fransa hükümetinin Suriye'deki teröristlere ve ayrılıkçılara finansal destek ve medya desteği sağlamaya devam ettiğini söyledi. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan resmi bir kaynak Sanay'a yaptığı açıklamada Fransa rejiminin nefret dolu Fransız sömürge mirasının devamı olarak Suriye'deki teröristlere, militanlara ve ayrılıkçılara maddi ve medya desteği sağlamaya devam ettiğini söyleyerek bunun Suriye halkının birliğini ve ulusal topraklarının kutsallığını, bağımsızlığını ve egemenliğini korumaya çağıran tüm Güvenlik Konseyi kararlarının aksine olduğuna dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler 2011'de başlayan huzursuzluktan bu yana Suriye üzerindeki baskıyı arttırdı ve teröristleri ve Suriyeli militanları destekledi.
Hemşeri gazetesinde Siyonist rejim cezaevlerinde Filistin esirlerin durumu ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin Esirler Kurumu yetkilisi pazar günü Korsan İsrail hapishane yönetimlerinin Filistinli mahkumlara yönelik kötü muamelesi ve baskıların devam etmesi üzerine Negev hapishanesindeki idari tutukluluklarına karşı açlık grevinde olan 4 mahkumun sağlık koşullarının kötüleştiğini işaret etti. Yetkili açlık grevindeki mahkumlar Selam Ali Zaydat, Mahkum Kaid Muhammed El Fasbus, Mahkum Mücahit Mahmud Hamid ve Mahkum Muhammed Münir Ömer'in böbreklerinde şiddetli ağrılar, baş dönmesi, mide bulantısı, ağrı, denge eksikliği, aşırı yorgunluk ve düzgün hareket edememe gibi rahatsızlıklar yaşandığını açıkladı. Yetkili açlık grevi savaşına girdiklerinden bu yana grevde olan mahkumların hapishane yönetimi tarafından birçok ihlal ve istismar ve baskı tedbirine maruz kaldıklarına ve istikrarsızlık yaratmaya yönelik sürekli denetim yanı sıra banyo yapmalarına izin verilmediğini söyledi. Bazı elektrikli aletler ve giyim noktasında özel eşyaların geri çekildiğini de belirten yetkili, avukatların ziyaretlerinin reddedildiği ve hücrelerde izole edildiklerini işaret etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde İran'ın ekonomisini bilgi tabanlı olarak geliştirme çabalarını ve bu bağlamdaki faaliyetleri ve değişiklikleri ele alacağız.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar kaynaklarına yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında bilgi tabanlı şirketlerin tanınmasının kriterlerine ve İran'daki kriterleri ele alacağız.
İran'da 2010 yılında onaylanan bilgi tabanlı şirketlerin korunması hakkında kanunun ilk maddesine göre bilgi tabanlı şirketler şu şekilde tanımlanmaktadır. Bilgi tabanlı şirketler veya enstitüler, bilim ve servetin birleşmesi ve artması, bilgi tabanlı ekonominin gelişmesi, icraatların, yaratıcılıkların artması ve kullanılması yönündeki bilimsel ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmeye çalışan, İleri teknoloji alanında hizmetler ve ürünlerin tasarlanması ve üretimi dahil araştırmaların sonuçlarını ticarileştiren, özellikle de yazılım üretimi alanında katkı değer yaratmaya çalışan özel veya kooperatif şirketler veya kuruluşlardır.
Buna esasen İran'da bilgi tabanlı şirketlerin onaylanmasının talimatnamesi de çıktı eksenli yaklaşımına göre hazırlanmıştır. Bu yönetmelikte ileri ve orta teknoloji alanlardaki teknik karmaşıklıklara sahip ürünlerin özellikleri ve gereken araştırma ve geliştirme planları belirtilmiştir. Bu oranda sağlanan katkı değerin teknoloji ve yaratıcılıktan kaynaklandığında da vurgu yapılmıştır. Bu tanımlama ve özelliklerden yola çıkarak İran'daki ekonomik sermaye sadece petrol ve doğalgaz ve benzerleri gibi yeraltı ve yerüstü kaynakları ile sınırlı değildir. Aslında insani güç ve bilim temel sermaye sayılır. İran, genç ve becerikli nüfusundan dolayı işlevli bir temel sermaye kaynağına sahiptir. Bu sermayeden yararlanarak ekonomisini de geliştirebilir.
İran'da bilgi tabanlı şirketlerin değerlendirilmesinde ve tespit edilmesinde belirlenen kriterlerden biri de onların verdiği hizmetler ve sunduğu ürünlerin bilgi tabanlı olup olmamasıdır. Bu amaç doğrultusunda 2012 yılından itibaren bu yasa ve ilgili kriterleri ciddiyetle uygulanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda bilgi tabanlı hizmetler ve ürünlerin listesi hazırlanmış ve temel denetim belgesi olarak kabul edilmiştir. Bu listeyi hazırlamak için farklı kaynaklar incelenmiş ve dikkate alınmıştır.
Bu kaynaklardan biri de benzer yabancı listelerin ve sınıflandırmaların ve diğer ülkelerin deneyimlerinin incelenme süreciydi. Farklı ülkeler, küresel kurum ve kuruluşlar ve örgütler uzun yıllar çalışmalar yapmış ve bu tür listeleri hazırlamıştır. Bu bağlamda kimi teknoloji aktarım merkezlerinin tasnifleri dikkate alınmıştır. Örneğin, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü önerisi ve diğer küresel araştırmaların sonuçları özellikle de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü adıyla bilinen İktisadi İşbirliği ve Girişme Teşkilatı'nın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın istatistiksel verilere kaynak olarak da incelenmiştir.
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlar listesi de bu açıdan önemli kaynaklar sayılırlar. Bu sürecin devamında uygun bir listenin hazırlanması çerçevesinde dünya genelindeki son teknolojik gelişmeler ve diğer milli belgeler ve deneyimler, yerli ve milli ihtiyaçlar ve zaruretler ve de bu alandaki uzmanlar ve fikir sahipleri tarafından incelenir.
Bilgiye dayalı ürünler ve malların üretimi, bilgiye dayalı firmaların değerlendirilmesi ve tespit edilmesi sürecinde dikkate alınan kriterlerden biridir. Bu nedenledir ki bilgiye dayalı mal ve hizmetlere ilişkin örneklerin bir listesi hazırlanmış ve buna göre hareket edilmiş istenmiştir. Bu listede en çok ilgi gören kriter, ürünlerin ve hizmetlerin ileri veya orta teknoloji ve daha üst teknolojiye sahip olmasıdır. Bu da tasarlanma ve yapım sırasında kullanılan bilgilerin ve teknik çalışmaların kopyalanmaması ve teknoloji karmaşıklığa ve çetrefilliğe sahip olmaları demektir.
Tahran Radyosu.
Bu ürünlerin ve hizmetlerin bir diğer şartı da elde edilmeleri için uzman bir teknik ekip tarafından önemli araştırma ve geliştirmelere ihtiyaç duymaktır. Bu süreç üründe karmaşık veya özel işleyişleri ortaya çıkarmalıdır. Böylece sırf bilgi tabanlı bir hizmet sunmak veya ürün üretmek şirketin tamamen onaylanması anlamına gelmez. Bilgi tabanlı şirketler ve kuruluşları tespit etme ve değerlendirme yönergesine göre talepte bulunan şirket, karmaşık üretim teknolojisine sahip olmasının yanı sıra diğer kriterlere de sahip olmalıdır.
Bilgiye dayalı kanunun sağladığı kolaylıklar ve mali destekleri kullanmak için başvuran şirketler, 4 yıl önce onaylanan İran şirketleri ve bilgi temelli kurumların değerlendirme yönetmeliklerine göre değerlendirilecektir. Bu yönetmeliğe göre başvuru sahibi firmanın değerlendirme sonucu firma ürünlerinin değerlendirmesine göre belirlenir. Ürünleri değerlendirmek için 3 ana kriter vardır. Üretim aşamasında şirketin mahsulünü ve ürününü laboratuvar numunesi olarak tutulması ve hizmet alanında hizmetin satış belgelerinin sunulması, teknolojik alanda, ileri teknolojiler alanında üretim yapması ve tasarlama alanında araştırma ve geliştirmeye dayalı olarak ilgi çekici bir değişik ürünün ortaya koyulması bu üç ana kriterdir.
İran'da bilgiye dayalı şirketleri belirlemek ve tespit etmek için belli kriterler ve göstergelere başvurulur. Bu göstergeler genel ve özel göstergeleri içerir. Başvuru yapan şirketler genel göstergeleri ek olarak 3 özel gösterge kategorisinde birinde belirtilen koşulları da karşılamalıdır. Genel özellikler belirlenirken şirket yönetim kurulu üyelerinin minimum 3'te 2'sinin en az lisans diplomasına sahip olması, şirket faaliyeti veya yönetim tecrübesi alanında en az 3 yıl çalışma veya bilimsel deneyime sahip olması ve en az bir patent veya çalışma alanıyla ilgili uluslararası bir buluş sahibi olması ve şirketin son mali yıldaki gelirinin en az yarısının araştırma ve geliştirme hizmetleri ve bilgiye dayalı mallar ve özel bilgiye dayalı hizmetlerin satış geçmişini sunması şarttır.
Bu firmaların sahip olması gereken spesifik göstergelere gelince, bilgi temelli mal üreten firmaların son 2 yılda olan ilgili çalışma grubu tarafından onaylanan bilgiye dayalı mallar listesinde yer alan ürünler ve hizmetlerden de en az birini üretmelidirler. Şirketin bilgi temelli mallarının üretimiyle ilgili departmanlarında faaliyet yürüten lisans ve üzeri derecesine sahip olan gücünün toplam tam olarak çalışanlara oranı en az %30 kadar olmalı. Şirket yıllık satışlarının en az %7'si kadarını bir araştırma geliştirme projelerine ayırmalı ve aktif olarak da araştırma geliştirme alanında faaliyet göstermelidir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından batıdaki dağları ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor.
İran'ın geniş coğrafyasındaki eşsiz doğa harikaları arasında bugün sizlerle birlikte ülkenin batısında ılıman ve yemyeşil bölgesi Luristan'a giderek Vakti Saat Irmağı'nı tanıtacağız. Luristan ili sayısız şelaleleri ve ters lale ovaları ile biliniyor. Luristan ilinin en güzel kentlerinden biri doğu kısmındaki Durud kentidir. Eski zamanda adı Bahreyn olan bu kent, Hurrem Abad kentinin 86 kilometre mesafesinde bulunuyor.
Durud kenti, Zagros Sıra Dağların ve ilin en yüksek zirvesi olan Oştaran Kuh eteklerinde bulunması nedeniyle ilin en yeşil kentlerinden biridir ve bu yüzden birçok doğal cazibeye sahiptir. Bölgenin belki de güzel olduğu kadar ilginç olan doğa harikalarından biri Bakhtisat Irmağı'dır. Bu ırmak düzenli ve kendine has su akışı ile Yüce Allah'ın yeryüzündeki azametinin göstergelerinden biridir. Bugün sizleri Bakhtisat Irmağı'na götürmek istiyoruz.
Periz Dağı 3050 metre yüksekliğiyle Durud kentinin güneyinde bulunuyor ve birçok ırmak, mağara ve hayret verici kayalık duvarları vardır. Fakat belki de en ilginci ise Bakhtisat Irmağı'dır. 15 metre yüksekliğinde ve 50 metre derinliğinde olan mağaranın içinde yer alan bu gizemli ırmak, doğanın ve jeolojinin harikalarından biridir. Bu ırmağı diğerlerinden ayıran ise mağaranın çatısından belirli zamanlarda akması ve kesilmesidir. Bu nedenle yöre halkı bu su kaynağına Bakhtisat Irmağı adını vermişlerdir. Mağara ise 1983 yılında Durud ahalisinden dağcılar tarafından keşfedilmiştir.
Irmağın su kaynağı mağaranın sonunda 15 metre yükseklikteki çatısından ikiz şelale şeklinde akan sudur. Mağara, kalkerli minerallerin bulunduğu bir boşlukta oluşmuştur ve sağ köşesinde daimi akan ırmağın kanalı bulunuyor. Düzenli aralıklarla ve tamamen doğal bir şekilde kesilip bağlanan gizemli bir ırmak. Serin ve berrak suyu olan Bakhtisat ırmağının akma saatleri farklıdır ve mevsimine göre değişir. Çalışma süresi yaklaşık 55 dakika, yaz aylarında durma süresi yaklaşık 1 saat, sonbaharda 5 saat ve kışın 8 saat şeklindedir. Bahar aylarında ırmağın suyu mağaranın tabanından 20 santimetre yükselir. Şelale akmaktan durunca mağaranın ortamında yankılanan su damlacıkları kulağa hoş gelse de şelale akarken çok yüksek sesi ürkütücü oluyor.
Uzmanlara göre bu fenomenin nedeni emme eylemidir. Böylece bir vakum yaratılarak bu su çekilir ve boşaltılır. Bu ilginç olay hakkında araştırmalar yapan bir uzman ırmağın akması ve durması hakkında şöyle diyor. Büyük bir çaydanlığın birkaç kaynaktan gelen suyla doldurulduğunu varsayalım. Öyle ki su seviyesinin yükselmesiyle su çaydanlığın borusundan taşsın. Su çaydanlık borusundan döküldükten sonra yer çekimi nedeniyle suyu tanktan hızla çeken bir emme olayı oluşur. Tahliye ardından borudan hava alınır ve böylece suyun akışı kesilir ta ki çaydanlık yine su kaynakları tarafından dorana kadar. Sifon ırmakları denilen bu olay Şiraz Üniversitesi akademisyenlerinden ve dönemin jeoloji bölümü başkanı olan doktor reisi tarafından da onaylandı ve şimdiye dek hiç kimse bu olayı inkar etmedi.
Bakhtisat Nehri ve mağaranın etrafındaki diğer ilginç ve farklı doğa harikalarından bir diğeri ise Periz Dağı'ndaki saz ve davul kuyusudur. Bu büyük kuyuya atılan taştan çıkan ses çok ilginç ve güzeldir. Bu arada İran'ın Alpleri olarak bilinen Oştaran Kuh'da bölgenin güzel doğa manzaralarından biridir. Burada yaşayan bitki ve hayvan türleri ise dikkat çekicidir. Bakhtisat mağarası etrafındaki bitkilerden yaban üzümü, böğürtlen ve zirinç, önemli hayvanlardan da sırtlan, kurt, ayı ve çeşitli kedilere değinebiliriz.
Bakhtisat mağara ve ırmağına ulaşmak için Durud kentinden güneye doğru yol almak gerekiyor. Çemçit, Beraftab, Çınar ve de Kulyan köylerine girdi bıraktıktan, 3 saatlik dağ yürüyüşü ardından Vaktiye Saat mağarası ve şelalesine ulaşılır. Tabii ki diğer bir yolda yerel trenle Çemçi Duran'da inilir fakat yolun gerisini yürümek gerekiyor.
Bu güzel ve harika mağara ve şelale her yıl ilkbahar ve yaz aylarında İran ve dünyanın birçok bölgesinde buraya gelen turistleri ağırlıyor. Periz Dağı, Vakti Saat Mağarası ve şelalesini gören turistler ve cesur dağcıların tümü buranın el değmemiş, inanılmaz ve bir o kadar güzel olduğunu belirtiyorlar. İşte burası insanın Allah ve yarattıklarının azametini anlamak ve şükretmek için doğanın bir diğer harikasıdır.
Muhterem dinleyiciler, bugün de sizlere İran'ın yine eşsiz doğa harikalarından bir diğeri olan Vakti Saat Mağarası ve Irma ile tanıştırmak istedik.
Sizden ayrılmadan önce www.parsley.com'a başvurabileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i, dünyanın birçok ülkesine yıllardan beri zulmeden Amerika'nın gerçek çehresinin ortaya çıktığını ve onların kendi gerçek yüzünü gösterdiğini belirtiyor. Bugün bu konuya özetle değineceğiz. Bugün Amerikan şehir ve eyaletlerinde görülenler her zaman gizli tutulan güncel bir gerçektir. Bunlar yeni şeyler değil, bunlar gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Havuzun dibindeki pislikler yukarı çıkınca kendini gösterir. Bu durum böyledir. Bir polisin soğukkanlılıkla dizini can verinceye kadar bir siyah derilinin boynuna koyarak ve böyle tutarak ve basarak o yalvarsın yakarsın, bu da soğukkanlılıkla onun üzerine oturması ve baskı uygulaması, birkaç polisin de durarak izlemesi ve hiçbir şey yapmaması yeni oluşan bir şey değildir. Amerika'nın doğası budur. Bu Amerikalıların tüm dünya ile şimdiye kadar yaptığıdır. Afganistan ile aynı şey yaptılar. Irak ile de aynı şey yaptılar. Suriye ile de aynı şey yaptılar. Dünyada birçok ülke ile, örneğin eskiden Vietnam ile de aynı şeyleri yaptılar. Bu Amerika'nın ahlakıdır. Bu Amerika hükümetinin doğasıdır. Bugün kendini böyle gösterir. Amerika'nın eyaletlerinde ve çeşitli kentlerindeki geniş çaplı protestolarda halkın şimdi bırakın nefes alalım veya nefes alamıyorum sloganları aslında Amerika'nın zalimce girdiği ve eylemde bulunduğu tüm milletlerin yüreklerindeki gerçek sözlerdir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz.
Değerli dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli dizi sohbetimizin 9. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde Rusya ile NATO'nun Karadeniz'deki gerilim örneklerini ele alacağız.
Son yıllarda Karadeniz jeopolitik alanı Rusya ile NATO ve Amerika arasında önemli bir rekabet merkezi haline gelmiştir. Rusya'nın bazı komşularının Batı yanlısı yaklaşımına Batı'nın da destek vermesi, Moskova'yı NATO ve Amerika'dan gelen güvenlik tehditlerine yönlendirmiş ve Karadeniz'de dahil olmak üzere çevre bölgelerdeki askeri varlığını artırmaya sevk etmiştir. İşte sohbetimizde genel olarak Karadeniz'de bu rekabetin sonuçlarını ele alacağız.
Geçen bölümde Amerika ve Türkiye gibi ülkelerin Karadeniz'deki yaklaşımlarını ve hedeflerini ele aldık. Sohbetimizin devamında ise Rusya ile NATO ortakları arasındaki gerilimleri, özellikle de füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması ve bu bölgede askeri tatbikatların artmasına değineceğiz.
Karadeniz'deki Rusya-NATO rekabeti iki tarafın diğer jeopolitik ortamlardaki çatışmacı yaklaşımının bir yan bileşenidir. Aslında NATO'nun Doğu Avrupa'ya genişlemesi, Batı sınırlarının güvenliğini Rusya için hassas bir konu haline getirmiştir. Vladimir Putin'in ortaya çıkmasıyla birlikte Rusya ile Amerika arasındaki NATO birliklerinin Batı Rusya'da konuşlandırılması konusundaki gerilimler durumu daha da hassas hale getirmiştir. Rusya, komşu ülkelerdeki askeri kuvvetlerin artırılması ve Avrupa'da kısa menzilli füzelerin konuşlandırılması dahil olmak üzere etki alanındaki herhangi bir NATO veya Amerika gücü gösterisine defalarca tepki vermiştir.
Amerika güvenlik stratejisinde füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması uzun bir geçmişe sahiptir. Bu yaklaşım Soğuk Savaş sırasında Yıldız Savaşları şeklinde tanımlandı. Soğuk Savaş'tan sonra Baba Bush yönetimindeki Amerika'nın politikalarını belirleyenler bu stratejik planı sınırlı saldırılara karşı küresel koruma şeklinde devamlı hale getirdiler. Clinton döneminde ise planın adı Ulusal Füze Savunması olarak değiştirildi. Nihayet Barack Obama döneminde Rusya'yı şaşırtarak Avrupa Füze Kalkanı tartışması öne sürüldü.
Amerika, Çekya ve Polonya olmak üzere Avrupalı iki ülkeye füze sistemleri yerleştirmek için 2007 yılında hükümetleriyle resmi müzakerelere başladı. Uzun bir sürecin ardından 2019'da Amerika nihayet füze savar sistemi radarlarının bir kısmını Karadeniz'in altı kıyı ülkesinden biri olan Romanya'daki Develselu üssüne konuşlandırdı. Ayrıca 2020'de sistemin bir kısmı Polonya'ya konuşlandırıldı.
Mayıs 2019'da Amerika, Romanya'ya TAD hava füze savunma sistemini konuşlandırdı ve Haziran ayında faaliyete geçirdi. TAD füze savunma sistemi, Aegis füze savunma sistemi ile birlikte NATO'nun Karadeniz'deki saldırı stratejisinin önemli bir parçasıdır. Tabii ki bu, Rusya'ya karşı kullanılmak istenen bir füze savar sistemidir.
Amerika'nın Karadeniz havzasına füze sistemleri yerleştirmeye yönelik hamlelerinin ardından Rusya da bu önlemleri hem ilan etti hem de uyguladı, politikalar düzeyinde başladı. Baltık kıyılarında Kaliningrad radarlarının konuşlandırılması Belarus Hava Kuvvetleri'nin gelişmiş uçak savar füzeleriyle donatılması ve Kasım 2019'da Tacik-Afgan sınırında bir Rus S-300 füze savar savunma sisteminin konuşlandırılması Rusya'nın karşı önlemleri arasında yer alıyor.
Moskova, Amerika'nın füze sistemlerini Romanya ve Polonya'ya konuşlandırarak ülkeye baskı yapma niyetinde olduğunu defalarca belirtti. Amerika Birleşik Devletleri bu sistemlerin savunma amaçlı bir uygulaması olduğunu iddia ediyor. Ancak Rusya bunları Rusya'yı sindirmek ve kuşatmak için Doğu Avrupa'da konuşlandırılmış Amerika ve NATO saldırı planlarının bir parçası olarak görüyor.
Rusya'nın 2010 askeri doktrini ve Rusya'nın 2014 güvenlik belgesine göre NATO'nun doğuya doğru genişlemesi Rusya için ciddi bir tehdit olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Rusya, Amerika ve NATO tehdidine yanıt olarak 27 Aralık 2019'da ilk süpersonik füze birimi olan Avangard'ı tanıttı.
Rusya'nın Karadeniz Havzası'nda Amerika ve NATO ile karşı karşıya gelme politikasının ikinci yöntemi, bu havzada tek başına veya ortak tatbikatlar yapmaktır. Rakip tehditlere karşı kapasitesini arttırmayı amaçlayan askeri tatbikatlar, Karadeniz'de artan NATO askeri müdahalesine bir yanıt niteliğindedir. 2020'nin başından Temmuz 2021'e kadar 6 Amerikan muhribi Karadeniz'e girdi ve Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan ve Türkiye donanmalarıyla tatbikat yaptı.
2008'deki Rusya-Gürcistan Savaşı, Karadeniz Havzası'nda Rusya ile NATO arasındaki rekabetin bir başka örneğidir. Gürcistan'ın NATO'cu yaklaşımı ve 2008 Rusya-Amerika rekabeti sonunda Rusya'nın ayrılıkçı Güney Osetya bölgesi üzerinde Gürcistan ile savaşa girmesine yol açtı. Güney Osetya'da Rusya ve Gürcistan arasındaki çatışma Karadeniz Havzası'ndaki güvenlik ortamını gerdi ve koşulları değiştirdi. Buna rağmen Tiflis'in Amerikancı yaklaşımının körüklenmesi ülkenin toprak bütünlüğünü sağlayamadı ve Abhazya ile Güney Osetya'nın Gürcistan'a geri dönüşünü sağlamada başarısızlığa yol açtı. Bu sırada Rusya bu bölgelerin bağımsızlık ilanını tanıdı.
Gerçek şu ki Gürcistan coğrafi konumu ve Karadeniz'e yakınlığı nedeniyle NATO için çok önemlidir. Bu ülke Hazar Havzası'ndan Karadeniz'e enerji ulaşımı için bir koridor sayılır. NATO'nun görüşüne göre Gürcistan ve Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna'da dahil olmak üzere Karadeniz'e kıyısı olan diğer devletlerde artan nüfuzu, NATO'nun Rusya'nın komşu bölgeleri üzerinde kontrolünü sağlamakta etkili olup NATO'nun yeni sınırını oluşturabilir. Aslında NATO, Karadeniz'de Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'yi Rusya ile karşı karşıya getirmeye de çalışıyor.
Tahran Radyosu.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı James Afartuari, Karadeniz'de artan NATO askeri müdahalelerini haklı çıkarmaya çalışarak şöyle diyor. 10 yıl önce Karadeniz, bölgenin nispeten istikrarlı olması ve bölge ülkeleri tarafından kontrol edilmesi nedeniyle NATO'nun gündeminde yer almıyordu. Ancak Rusya'nın bölgedeki askeri varlığının artması ve bölgenin istikrarsızlaşması ile birlikte Karadeniz, Rusya'nın odak noktası haline geldiği gibi NATO için de en önemli öncelik haline geldi.
Genel olarak Gürcistan dahil Karadeniz kıyı devletlerini NATO'ya katılmaya teşvik etmenin Karadeniz kıyı devletleriyle NATO ortak veya ikili tatbikatlarını arttırmasının, Amerika ve diğer NATO muhriplerinin Karadeniz'e konuşlandırılmasının arttırılmasının, Rus yanlısı hükümetlerin bölgedeki etkinliğini azaltmak ve Rus karşıtı füze sistemlerinin konuşlandırılmasının Karadeniz'de Rus karşıtı bir koalisyon oluşturmayı amaçlayan Amerika ve NATO önlemleri arasında yer aldığı söylenebilir.
Bu süreçte Türkiye bir NATO üyesi olarak İstanbul kanalını yapmak ve Karadeniz'e kıyısı olmayan deniz taşımacılığına ilişkin yasal rejime ilişkin Montreux Anlaşması'nı bozmakla bu sürecin gerçekleşmesinin önünü açmak gibi bir misyona sahiptir. Bu eylem Amerika ve NATO'nun Karadeniz stratejisi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda NATO ile Rusya'nın Karadeniz'e karşı karşıya gelme olasılığını da bulunmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Rusya ve NATO'nun savaş alanı Karadeniz isimli dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce www.parstoday.com'a başvurabileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi de hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.